Merhaba. Merhaba, yine Cepte Psikiyatri'de bir aradayız. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koymak ve bir koruyucu hekimlik uygulaması olarak telepsikiyatrinin, doğru bilginin yayılmasını sağlamak, bunun ne kadar kolay olabileceğini göstermek. Bugün bir 10 dakika kadar kişilik sabitleyiciler, mizaç stabilizatör dediğimiz ve afektif bozukluklarda kullanılan ilaçları konuşacağız. Sonra da soruları yanıtlayacağız. Soruların da önemli bir kısmı bununla ilgili olduğu için büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum süre konusunda. Kişilik sabitleyiciler afektif bozukluklarda kullanılıyorlar. Afektif bozukluk dediklerimiz hangileri? Bipolar depresyon, unipolar depresyon, majör depresif bozukluk, mevsimsel duygu durum bozukluğu gibi bunları YouTube kanalımıza anlatmıştık. Tekrar dinlenebilir. Bir spektrum, bir geniş bir yelpaze. Bu yelpazede iki hastalıkların önemli bir kısmının genetik yatkınlığı var. Ve bunlar gereksiz yere hızlanma, yavaşlama hastalığı. Gereksiz yere maniye giriyoruz. Hızlanıyoruz, çok konuşuyoruz, çok para harcıyoruz ya da gereksiz yere depresyona giriyoruz. Hiçbir neden yok ortada. Mevsim değişimine giriyoruz. Bir olay oluyor, giriyoruz. Ama depresyon tetikleyecek bir şey yok aslında. Üniversite sınavına hazırlanırken giriyoruz. Boşanmada herkesin hüznü olur. Doğum sonrasında herkesin hüznü olur ama bunun işte bir ayda, iki ayda, üç ayda geçmesi lazım. Geçmiyor. Çok fazla takıyoruz bunu. Çok fazla artıyor. Tetikliyor yani yaşam olayları. İki şey tetikliyor zaten. Biri yaşam olayları. Ölüm, kalım, iflas, doğum. İyi de olabilir bu yaşamda. Yani burs kazanırsınız, milli piyangodan para kazanırsınız, üniversiteyi kazanır, şehir değiştirirsiniz. Her türlü değişiklik bunu tetikleyebilir. Bu yüzden hani yaşam olaylarının iyi ya da kötü olması bizim için önemli değil. Değişiklik önemli. İkincisi de mevsim geçişi. Yani bahar, sonbahar geçişi tetikleyebilir. Burada mevsimsel belirleyiciyle afektif bozukluk diyoruz. Bunların altını çizme nedenim şimdi konuşurken anlatacağım şeyler, ilaçlarla ilgili. Dört tane bildiğimiz kişilik sabitleyici var. Çok fazla ilaç yok. Bunların üç tanesi aynı zamanda epilepsi ilacı. Neden bunu vurguluyorum? Danışana yazıyorsunuz ilacı. Hemen arıyor ya da geliyor. Hocam bana sarı ilacı yazmışsınız diye. Ne yazık ki bu ülkenin sağlık sisteminde Depakin ya da Komplexi SARA epilepsi tanısıyla veriyorlar ama bu mevsimsel etkisi olan, mevsimsel belirtici olan ya da hızlı döngülü bipolar bozuklukta ilk seçenek. Yani ne yazık ki Sosyal Güvenlik Kurumu, yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu bunu endikasyon listesine almadığında biz bunun için rapor çıkaramıyoruz. Yazamıyoruz. Ne yazık ki böyle. Sadece epilepsi tanısıyla izin veriyor. Yanılmıyorsam, değiştirdilerse özür dilerim. Benim yanlış, eksik bilgim. Ama ben takip etmekten bıktım ve yoruldum. Ama bunu düzeltemiyoruz. Yani bu tip indikasyonları koyduğu ilaç kullanım gerekçelerini anlatamıyoruz onlara. Ki anlatmamız gerektiğini de düşünmüyorum. Yani bunlar klasik kitaplarda olan ilk seçenek diye tanımlanmış şeyler. Neden anlatmak zorunda kalalım? Neden bununla uğraşalım ki? Yani zaten bizim psikiyatri derneği gibi, nöroloji derneği gibi, yani Türk Nöroloji Derneği, yani nöropsikiyatri derneği gibi derneklerimiz, kurumlarımız, tabip odalarımız var. Yani bunlar da bu konuda oldukça yetkin hocalarımız var, üniversite kürsüleri var. Yani herhangi bir klasik kitabı açsalar, bizim ana kitaplarımız, textbook dediklerimiz açsalar, bu zaten yazıyor. Çok klasik bilgi bunlar. Lityum 1970'lerden, 60'lardan beri kullanılıyor. Neden bununla ilgili indikasyonları tartışalım ki biz. Bu dört ilacın amiral gemisi, altın standardı lityum. Lityum dediğim gibi 1960'lardan beri, başından beri kullanılan çok değerli bir ilaç. Bir tuz, lityum tuzu. Birkaç formu var. Türkiye'de tek bir form satılıyor, Litrul adıyla. Çok ucuz bir ilaç. Lityumun altın standart olmasının nedeni hem manik etkileri durduruyor, antimanik etkisi var, hem depresif antidepresan etkisi var. Hem de dalgalanmayı yavaşlatıyor. Önceden çok hızlı dalgalanırken yavaş dalgalanmaya başlıyorsunuz. Bu hem atak sayısı ve sıklığını azaltıyor, hem de atağa girme hızımızı yavaşlattığı için depresyon ve maniye müdahil olma şansımızı, erken yakalama şansımızı arttırıyor. Lityumun etkisi pek çok meta analize kanıtlanmış. Bence en etkili psikiyatrik ilaçlardan biri. Eğer oturursa, hasta tolere ederse, kullanabilirsek müthiş bir ilaç bence. Basit, ucuz, müthiş, eski bir ilaç. Hani bu ilaçla ilgili ilaç şirketlerini falan suçlamak, sanayi suçlamak anlamsız. Daha 2 yıl öncesine kadar 11 liraydı. Yani ben size 100 tane bana işte hap büyüklüğünde kurabiye yap, bana bunu 15 lira ya da şu an 50 lira mı 60 lira mı bilmiyorum. 50 liraya sat desem kimse yapmaz yani. Evinde hamurdan hap yapmaz bu kadar para. İnanılmaz ucuz bir ilaç. Uzun kullanımı gerekiyor. Dediğim gibi etkisi çok belirgin. Oturan da hemen oturuyor. Fakat yan etkileri var lityumun. Ne gibi yan etkiler? Öncelikle guatrı yavaşlatıyor. TSH takibi gerekiyor. Tiroid stimülen hormon takibi gerekiyor. İkincisi böbrek fonksiyonu üzerine etkileri var. Böbrek hastalığı olan, böbrekle ilgili sorunları olan, protein kaçağı olan hastada kullanmamamız gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Üçüncüsü saç dökülmesi gibi, cilt lezyonları gibi durumlar yapabilir. İnce bir titreme, hareket bozukluğu yapabilir yatkınlığınız varsa. Bunlar lityumun oldukça sık gördüğümüz yan etkileri. Yine çok sık görmediğimiz ama bir yan etki olarak söyleyebileceğim poliyeli polidipsi. Çok su içme, çok idrara çıkma, yalancı diyabet dediğimiz, yalancı şeker hastalığı dediğimiz bir belirtide neden olabiliyor. Kişi günde 2,5-3 litre su içerken 5 litre içmeye, günde 2 kere tuvalete giderken 6 kez gitmeye başlıyor. Bu da lityumun zaten kan seviyesini düşürdüğü için kullanamıyoruz o zaman. Tüm bunlar bu hastalıklarla ilgili, işte bu ilaç kullanımıyla ilgili sınırlılıklarımız. Ve yine lityumun bu gruptaki tüm ilaçlarda olduğu gibi kan düzeyini izlenmesi gerekiyor. Neden? 1,2 kan düzeyinin üzerindeki lityum seviyeleri toksik. Yeşil renk, etrafı yeşil renk görme, çarpıntı, belki nöbet geçirmesi neden olabilir. Bu yüzden mutlaka dikkatle izlenmelidir. Mutlaka uzman başlamalıdır. Kafadan alınamaz. Öyle yani bunlar ciddi tedaviler. Etkileri çok iyi olan çok ciddi tedaviler. Ama kuralları var. Kuralları var. Çok basit bir şey. Yani araba kullanmak çok basit bir şey. Ama kuralları var. Trafik var. Ne bileyim otomatiği başka, düz vitesi başka, otoyolu başka, şehir içi başka. Hani çok uzun yolda çok deneyimli olup şehir içinde deneyimsiz olabilirsiniz. Muhteşem otomobil kullanıyorsunuzdur. Kamyonda şaşar kalırsınız. Bunun gibi hani bu ilaç kullanımının becerileri var. Komşunuza iyi geldiği size iyi gelmez. Geçen yıl kullandığınız manik dönemde iyi gelmedi. Depresif dönemde iyi gelebilir. Bu ancak dosya takibiyle anlaşılacak bir şeydir. İkinci en iyi ilacımız bu konudaki valproik asit. Piyasada Depakin ve Comlex adlarıyla var. Bu da çok iyi bir ilaç. Mevsimsel geçiş belirteci varsa, yani kişi mevsimler arasında dalgalanıyorsa ya da hızlı döngülü bipolar bozukluksa ilk seçenek. Bizim için çok önemli. Gerçekten dalgalanmaları azaltıyor. Antidepresif etkisiyle ilgili bir şey söylenmemiş. Ama dalgalanmayı engelleyici etkisi çok belirgin. Bunun dışında da Depakin dürtü kontrol bozukluklarında, yani aklına gene küt diye yapma hissi olduğunda iyi bir seçenek, iyi bir ilaç. Yine hem afektif yapı hem EEG bozuksa, yani beyin dalgalarıyla ilgili bir düzensizlik varsa hemen düşünülmesi gereken bir seçenek. Bunun ilgili ne gibi yan etkileri var? Evet, saç dökülmesi bu da yapabiliyor. Karaciğer enzimlerini etkileyebiliyor. Böbreklerin tersine. Yani lityumdaki böbrek etkisinin tersine. Lityum asla karaciğerden atılmıyor. yine Depakin çok sinsi bir kilo ve halsizlik yapabilir, kas ağrısı yapabilir. Kızlarda polikistik overi tetikleyebilir. Bununla ilgili önlemlerimiz, hilelerimiz var ama hep izlenmesi gerekir. Depakin de kan düzeyi izlenerek verilebilecek bir ilaç. Kan düzeyini mutlaka takibi gerekir. Toksik miktarda lityum gibi toksik etkisi görülmemiş ama çok yüksek doz alınırsa karaciğeri etkileyebilir. Sadece etkin iyileştirici, terapötik dozda olduğunu anlamamız lazım. Tegretol eski bir ilacımız. Yine kişilik sabitleyici olarak kullanılıyor. Çok tercih etmiyoruz. Yanında madde bağımlılığı varsa, yanında ağır dürtü kontrol bozuklukları varsa bunun gibi konularda seçebiliriz. Lityumla iyi bir kombinasyonu var. Değişik gerekçelerle seçebiliriz. Fakat tegretolün de karaciğer enzim etkilerini, karaciğer üzerine çok etkisi var. Eğer çoklu ilaç kullanıyorsanız, lityum tegretol kullandığınızda bu ilaçların çoğunun kan düzeyini azaltma etkisi var. Gibi gibi etkileri var ve bunun dışında karaciğer enzimini takip ederseniz çok belirgin besin, belki bir yorgunluk hissi bazı insanlarda yapabilir. Görmedim. Kemik iliğini baskılayabilir. Eğer kan hücre sayınız düşükse kemik iliğini baskılayan bir ilaç kullanıyorsanız, immün sistemi baskılayan bir ilaç kullanıyorsanız dikkatli olmakta fayda var. Tüm bunlar tegretolün olumsuz etkileri. Yine saç dökülmesi, döküntüler yapabilir. Başka da çok fazla bir şey yapmıyor. Ama ilaç kan düzeyini azaltması, üçte bir oranlarında etkileşmesi hassas, kritik hastalarda, bu konuya duyarlı hastalarda özellikle ilaçları çok fazla dozlarda kullanmamız gereken karaciğer hızlı çalışan hastalarda bize sorun yaratabilir. Ve son ilacımız da lamotrijilin. Lamotrijilin piyasada Lamikter adıyla var. Başka bir adla olduğunu düşünmüyorum, hatırlamıyorum. Pek çok yeni muadil son 5 yılda 10 yılda inanılmaz bir hıza çıktı. O yüzden buna hakim olmak artık çok zor. Sabit değil. Yani neredeyse her hafta ilaç listesi değişiyor. Lamotrijilin bipolarda kullanılmıyor. Daha çok unipolar depresyonlarda kullanılıyor. Koruyucu olarak. Depresyondan koruyucu bir etkisi var. Lamotrijilinin çok da böyle deride bir kuruluk yapabilir. Çok önemli bir etkisi var. Steven Johnson sendromu dediğimiz kimyasal bir yanık gibi deri altında döküntülerle başlayan ve kişinin tüm vücudunu tutabilen, hayati tehlike yaratabilen, çok şiddetli 3000 kişide bir görülen bir etkisi var. Bunun bir öncülü hani deride belirgin kuruluk, güneşe aşırı hassasiyet, deri altında morluklardır. Lamictal bu yüzden çok dozu yavaş arttırılmalıdır. Çok yavaş başlanmalıdır. Belli ilaçlarla kullanılmamalıdır. Bunların içinde başında gelen ilaç Depakin. Aynı gruptan ama Lamictal'le asla kullanılmamalıdır. Bactrim bir antibiyotik kullanılmamalıdır. Bunun gibi Steven Johnson sendromunu internette yazarsanız, bunu tetikleyen ilaçlardan biri kullanıyorsanız asla Lamictal kullanamayız. Fakat Lamictal'in bir özelliği var. Antidepresan etkisi olduğu da düşünülüyor. Son dönemde bununla ilgili çok fazla yayın var. Oldukça da fayda gören hastalar var. Ne yazık ki bizim ister unipolar depresyonlarımız, ister depresyonlarımız, ister diğer tüm hastalıklarımız aslında tanı koyuyoruz ama bunların hepsi bir sepet tanı. Bunların hepsi bir sendrom. Altta bir sürü şey yatıyor. Çünkü neden lityum bipolara verdiğinizde 5 kişi de iyi oluyor da 5 kişi de 15 kişi de kötü oluyor. Etkilemiyor. Neden olmuyor yani? Demek ki farklı kökenleri var. Yani ortaya çıkan sonuç bunu şöyle düşünün. Hemogram bakıyorsunuz, hemoglobin bakıyorsunuz, kansızlık tanısı koyuyorsunuz. Tam da kansızlığın nedeni ne? Yani bağırsağında kurt mu var, demiri mi azalıyorsun, hemoroidin mi kanıyor? Ya da ince bağırsakta polip var, yavaş yavaş mı kanıyorsun? Demir emilimin mi bozuk? Beslenmen mi kötü? Vejeteryan mısın? Hani neden kansızlığın varın bilmek mümkün değil. ince bir şekilde araştırmadan. Bunları kansızlıkta anlayabiliyoruz. Ama depresyon için böyle biomarker dediğimiz, araştırabileceğimiz koşullar olmadığından bunu araştıramıyoruz şimdilik. Ama bu çok yakın. Yani eli kulağında kaç tip depresyon olduğunu, kaç tip psikoz olduğunu daha iyi anlayacağız. Şimdilik sadece belirtilerden ayırabiliyoruz. Hemen sorulara geçelim. Hemen başından başlıyorum. Bu soruları başından başlıyorum. YouTube kanalının altındaki yazılanlardan değil. Çünkü bunlar pek çok gruba geliyor. Sevgili Nilay Hanım ve Osman Bey bunları topluyorlar. Bizim için özetliyorlar. Ben önce buradan okuyorum, sonra altına da geçerim. Sosyal fobi ve yaygın anksiyetede Simbalta'yı önerir misiniz? Önermem. Sosyal fobi ve yaygın anksiyetede tanılarında kullanıp kullanmadığı için değil. Bu tip tedaviler buradan önerilmemelidir. Tahlilinize bakılmalıdır. Ayrıntılı bir öykü alınmalıdır. Yakın olan bir hekimle başlanmalıdır. Bunu öncelikle aile hekiminize sorun, bana sormayın buradan. Yani çok tehlikeli bu tip tek satırlık, yani kadın mısın, erkek misin, hangi yaştasın, sosyal fobi dediğin şey dışarı çıkamama dediğin şey acaba paranoid bir dışarı çıkamama mı, yoksa rezil olacağım dışarı çıkamaması mı, yoksa agorafobik gibi tutum mu, hani o kadar karmaşık ki bu. Bunu burada direkt yanıtlamak size saygısızlık olur diye düşünüyorum. Küçümsemek olur sağlığınızı. Bağ kurmayla gideyim yapar mısınız? Uzun süren sağlık ilişkiler nasıl kurulur? En uzun ilişkim 8 ay sürdü. Sadece karşı taraflarla ilgili olamaz sanırım. Şeme konusunda daha ayrıntılı işleyebilir misiniz? Yaparız. Çok yakın zamanda olamayabilir. Oldukça çok yoğun kongre ve makale programımız var. Ama yaparız. Haklısınız, çok güzel. Yani sadece karşı tarafla ilişkili değil. Uzun süren sağlıklı ilişkiler nasıl kurulurla ilgili, partner nasıl seçilir gibi YouTube'da bir şey yaptık ve birkaç tane daha var orada bu konuda geçmişte yaptığım program. Onlara bir göz atmanızı şiddetle öneririm. Hocam bende de herkese kendimi beğendirmek için para harcama hastalığı var. Sanki çok harcarsam insanlar daha çok etrafımda toplanacakmış gibi hissediyorum. Bu rahatsızlığa girer mi? Bu bir rahatsızlık girmez. Böyle bir tanımız yok. Ancak şemaya girer. Kusurluluk şeması ya da istediğim kadar iyi olmuyor şeması gibi şemalarda bu tip eğilimler olur. Yani bir kişi sizi aşağılamasına rağmen terk edil, duygusal yoksunluk şemasında olur. Hani terk edilmeyeyim de ne olursa olsun, istediğim sevgiyi alamayacağım. Hani istediğiniz ilgiyi, sevgiyi satın almak ya da ne kadar aşağılanırsanız aşağılanın, zaten kusurluyum, biliyorum, hak ediyorum ki ben bunu, doğru söylüyor deyip hani yanından ayrılmamak gibi şeyler şemalara girer, yetiştirişinize girer. Bir kitap var. Psikonet yayınlarından sevgili Alp Karaosmanoğlu ve ekibinin çevirdiği Hayatı Yeniden Keşfet diye. Bu kitaba bir bakmanızı şiddetle öneririm. Hemen şemalarınızı göreceksiniz. Bipoların beyni etkisi, atakların beyni etkisi, EKT'nin beyin hücre etkisi zararlı nedir? EKT'yi konuştuk. YouTube'dan bir bakın. EKT'nin vücuda bir zararı yok. Yaşlı kadınlarda kemik kırığı olabilir diye anestezili yapılmaya başlanmış geçmişte. Böyle bir öykü olduğu için. Ama beyne etkisi epileptik nöbetin etkisi gibidir. Belli bir nöron ölümü olabilir ama tedavide etkisi müthiş. Bipolar atakların ve beyne etkisi nedir? Tüm psikiyatrik hastalıklar, yüksek kortizol, adrenalin salgısı ve beyindeki o dengeyi bozması nedeniyle uzun vadede yıkım yapıyorlar. Deterorasyon denen yıkım yapıyorlar ve sizi hayattan uzaklaştırıyorlar. Beynin etkisini değil de sosyal yaşama bir falan etkisi çok yıkıcı. Yani evlilikler bitiyor, ilişkiler bitiyor, ayrılıyorlar vesaire vesaire. Duygu durum düzenleyici, Depakin, Tekedör, Lamikler, Lütfen, yan etkileri, ilişkiler, hepsini konuştuk. Hemen sunumun başını dinleyin. Duygu durum düzenleyicinin seçimi hekim tarafından nasıl seçiliyor? Biraz önce anlattığım gibi mevsimsel belirleyicisi var mı? Kaç kilo? Şimdi polikistik overi olan ve mevsimsel olarak dalgalanmayan bir kadın hastaya neden Depakin verelim ki? Neden tetikleyelim hepsini yani? Hele obezse. Bu yüzden bunlara göre seçiyoruz. Yan etkilere göre seçiyoruz. Takip ederek seçiyoruz. Uykunun ve beslenmenin bipolardaki önemi. Beslenme, hani çok aç kalmamalısınız ve Bizim ilaçlarımızı etkileşecek fermente peynirdir, greyfurt suyudur ki belli şeylere dikkat etme dışında yetişkinseniz beslenmenin çok fark edeceğini düşünmüyorum. Kafeini almamak, yoğun kafeini almak gibi şeyler önemli olabilir. Ama uyku çok önemli. Bipolarda düzenli ve dengeli uyku hem atakların hem de ataklar için çok önemli, atakları belirlemek için hem de beyin gerçekten uykuda dinleniyor ve kendini temizliyor. İnanılmaz değerli. Bizim bir bipolar hastamızın uyku ritminin değişmemesi ve iyi uyuması lazım. Uyku artıyor da azalıyorsa hemen uyanması lazım. İletişim ve terapinin bipolar bozukluğu önemli demiş birisi. Terapi demeyelim, psikoeğitim çok önemli. Ve takıldığınız alanları bundan anlayan bir klinik psikolog ya da psikiyatri uzmanı tartışmanız. Önce bir onun tatbikatını yapıp da ilişkinize, işinize ya da sorununuza geri dönmekte büyük fayda var. İletişim kuşaktan kuşağa, olaya, karşınızdakine eşiniz mi yoksa babanız mı olduğuna göre çok değişir. Bunlara bu kadar geniş ölçekte burada yer vermek imkansız. Neden hasta yakınları yeterince eğitilmiyor? Çok güzel bir soru. Zaman yok. Zaman yok. Yani ben sabahleyin kliniğe gidip vizit yapacağım. Yatan hastalarla ilgileneceğim. Saat 9'da polikliniğe gireceğim. Eğer cerrahi bir branştaysam ameliyatımı yapacağım. Öğleden sonra polikliniğe gireceğim. Akşam 4'e kadar hasta baktığımı düşünün. Çünkü akşam viziti de var. Ve bu arada 100 hasta göreceğim. Yani 360 dakikada 100 hasta görürsem hasta başına 3,6 dakika düşer. Yemek yemezsem, tuvalete gitmezsem. Yani bu da adın ne, ne kullanıyorsun la filan geçecek bir şey. Bu mümkün değil. Bu sağlık sistemi içinde kronik hastalıkların takip edilebileceğine ben inanmıyorum. Psikiyatri, çocuk psikiyatri, kadın doğum, çocuk hastalıkları gibi bir şey inanmıyorum. Yani bu mümkün değil. Değil ki hasta eğitimine zaman kalsın. Bunu hastalıklarla ilgili Şizofreni ve Yakınları Derneği, Alzheimer Derneği gibi dernekler yapmaya çalışıyorlar. Çok da iyi yaptıklarını düşünüyorum. Bir de bizim hazırladığımız videolar var. Bunlara dönük gidilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Meditasyon ve yoga'nın bipolar bozukluk yeri çok ağır yapılmadıktan sonra çünkü bazı yoga'nın sert tipleri var. Kesinlikle iyi gelir. Meditasyon, yoga, bir kadeh şarap içmek, eşinizle birlikte oturup bir çay demleyip içmek ya da ya da namaz kılmak. Yani size iyi gelen, değer sisteminize uygun, sizi rahatlatacak, yürüyüş yapmak, hani kendinize dönmek ve kendinizi dinlemek. Her gün kendinize bir parça zaman ayırabilmek içgörü anlamında çok değerli. Bunu çok sevdiğiniz, size önem veren ve önerilerini değer verdiğiniz insan ya da insanlarla yapmanızın da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bilişsel terapi kimlere uygulanmalı, nedir? Bunu çok ayrıntılı anlattık YouTube'da. O yüzden hemen geçeceğim. YouTube kanalına bir bakın ne olur. Çok iyi olur. Bipolar bozukluk kromozomları etkiler mi? Doğrudan bipolar bozukluk kromozomları etkilemez. Kromozomlar bipoları etkiler. Yani genetik yük bipolarda etkilidir. Ancak epigenetik diye bir kavram var. Bipolara bağlı stres kromozomları etkiler. Eğer ilaca bağlı bipolar olduğunuz veriler ilaca bağlı çok fazla karbonhidrat tükettiğiniz kromozomları etkiler. Yani kromozomların normalde çalışmayan kısımları vardır. Bunlar hareketli değil. Yani çalışmazlar ve işlev görmezler. Ama çok fazla şeker alırsanız bu kromozomlardan bir tanesi bir bölümü çalışmaya başlar. Ya da çok fazla strese girersiniz bir bölümü çalışmaya başlar. Buna epigenetik diyor. Çevresel değişiklikler genetik mirasımızın bir kısmını etkiler. Bu yüzden dolaylı olarak etkilidir. Bipolar bozukluk kalıtımı etkiler. Alkol kullanımı da etkiler. Kronik alkol kullanımını çocuğunuza genetik olarak kalıtabilirsiniz. Abbify hakkında bilgi verir misiniz? Nöron, nörofren gibi atüksel kimlere kullanılır? Tardif diskinezi, akatezi hakkında bilgi verebilir misiniz? Tardif diskinezi ve akateziyi çok ciddi anlattık. Yine YouTube'dan bir bakınız. Akateziyi özellikle ayrıntılı anlattık. Abbify hem antipsikotik hem de antidepresan olarak onayı olan yeni ilginç bir ilacımız. Tek başına ya da güçlendirici olarak düşük dozlarda güçlendirici olarak depresyonda, psikozda, otizmde, afektif bozukluklarda kullanıyoruz. Nörodör ve nörofren gibi klasik antipsikotik ilaçlarımızı daha çok psikoz grubunda kullanıyoruz. Ya da acayip düşük dozlarda tiklerden kaygı bozukluğuna, nedensiz korkuları bir sürü yerde kullanabiliyoruz. Bunlar hekim ve psikiyatri uzmanıyla çocuk psikiyatri uzmanı, psikiyatri uzmanı ve hastası ve ailesi arasında dosya takibiyle karar verilmesi gereken konulardır. Tekrar söylüyorum, buralarda ilaç sormanız kendi sağlığınızı küçümsemeniz anlamına geliyor bence. Antipsikotiklerin yan etkilerini geçen hafta anlattık. Bipolar bozuklukta neden kullanılıyor? Çünkü bipolar bozukluğun özellikle manik hecimesinde, özellikle psikotik özellikle depresyon da olabilir. Manik hecimesinde psikotik hezeyanlar olabilir. Yani beni takip ediyorlar, hakkımda konuşuyorlar, ben Mehdi'yim, peygamberim olabilir. O zaman hastayı yavaşlatmamız ve hezeyanlarını geçirmemiz gerekiyor. O zaman kullanıyoruz. EKT ne zaman gerekli? Zararları amile uygulanabilir mi gerekirse. Elektroşok dediğimiz şey hastayı bizim suni olarak epilepsi nöbeti geçirtmemiz. Yani beyinde bir denge oluşmuş. Bu patolojik bir denge ve onu yıkamıyoruz. Bilgisayarın reset düğmesine basıyoruz. Ve o nöbet sonrasında çok etkili, çok sevdiğimiz bir tedavi. Ne yazık ki fiilen yasaklandı. Anestezi yapılması zorunlu tutulduğu için. İntihar düşüncesi varsa, iyice geri çekilmiş evden çıkmayan depresyon ya da psikoz varsa, kişi çok yaşlıysa, ilaç kullanamayacak durumları varsa, kişi hamile ise, hamileye uygulanabilir mi diye sormuş. Hamile ise neredeyse ilk seçenektir EKT. Çünkü ilaç kullanmak istemiyoruz bebeğe. Oysa elektroşokun bebeğe hiçbir zararı yok. Anneye de 3 kez uyguluyorsunuz geçiyor yani veya da 6 kez uyguluyorsunuz geçiyorsa daha iyi bir tedavi olabilir mi yani? Bu yüzden intihar düşüncesi olan bir anne adayına hani keşke yapabilsek yani keşke. Bunlar aslında yani sanılanın aksine ilk seçenektir. Ama ne yazık ki fiili olarak artık ya mümkün değil. Çünkü anestezi de EKT'yi 6 kere yapacaksınız. Anestezist boş gezinin boş kalfası değil ki. Yani yoldan toplayacağınız bir adam değil. Yani normalde muayenehanede ayaküstü yaptığımız bir şeyi ameliyathane olacak, anestezi alacak, teknisyeni olacak, hemşiresi olacak. Çok çok yüksek bir prosedür ve 6 kere yapacaksınız bunu. Bunu kimse yapamıyor o yüzden. Bipolarda intihar önlemi çalışmalar var mı? İntihar önlemi neler yapılabilir? Yakınları neler yapabilir? Var çalışmalar. Şu an biraz kesintiye uğramış olsa da sadece bipolar değil, sonlanmış intiharların %90'ının arkasında depresif tablo yatar. Yakınları neler yapabilir? Tedaviyi takip etmek ve ilaçlarını bırakmamak. Eğer bu konuda çok ciddiyse ve atakları oluyorsa vesayet altına almak zorla yatış gerekebilir. Tedaviyi takip etmek çok önemli. Yakınlarının tedavi takibi dışında çok yapacağı bir şey yok. Yanındayız demek dışında bir şey yok. Başka bir şey yapamazlar. Sporun bipolar bozukluk için etkisi nedir? Manita spor egzersiz faydalı mıdır? Psikiyatrinin her hastalığında, insanoğlunun neredeyse her hastalığında çok ağır olmamak üzere spor çok faydalıdır. Hareket faydalıdır. Spor demeyeyim de hareket yani. Bizim bir hastamız, psikiyatri hastamız, yani tanısı ne olursa olsun günde 5 bin adım atsa çok iyi oluyor. Bunu 10 bin yaparsa çok mutlu olur. Geçmesin 15 binde. Yani ağır bir spor yormak istemiyoruz. Uykuya dalmada güç için ne yapabiliriz? Çok ayrıntılı anlattık uykusuzluğu. Sanırım 2-3 program yaptık YouTube'da. Ne olur bir bakın. Uykusuzluğun çok türü var. Bipolar bozukluğun türleri nedir? Çok ayrıntılı anlattık. Karma şekli hakkında da bilgi verir misiniz? Evet. Karma şekli, karma bipolar mani ya da disforik mani. Kişi hem hızlıdır, uykusu azdır, kendini çok güçlü hissediyordur. Hem de her şeyi olumsuz yorması, öfkesi, sinirliliği, gerginliği vardır. Ve bu karma şekil yani gün içinde depresif ya da manik gibi görünebilir. Yani akşam öleyim ben derken sabah yaşasın hayat çok güzel olabilir. Yeni tanımlanmış, son yıllarda tanımlanmış şeyler bunlar. Bu yüzden hani tedavide yine birlikte kombine kullanıyoruz. Mizaç stabilizatörlerini, antipsikotikleri, antidepresanları. Bu yüzden bazen tedaviler, ay ne kadar çok ilaç kullanıyorum olabilir ama hasta çok komplike oluyor. Ve bunu deneye yanına buluyoruz. Kimi zamanlar okuduğum şey konsantre olmada çok zorlanıyorum. Kelimeler başka alacağını konsantrasyon bozuyor. Bu nasıl aşılır? dikkat eksikliği ya da dikkatin çelinebilirliğinin pek çok nedeni olabilir. Yine Guattari'den eksikliklere pek çok şey. Önce bir dikkat ölçümü şiddetle öneririm. Benim de danışmanlığı verdiğim rehberlik online'da bir burdon var. Bir bakın ona. Orada belirti tanıma listesi var SCL. O da ücretsiz. Bir bakın. Kendi puanlarınızı bir görün. Hani kaygı da bunu bozabilir. Belli bir kişilik yapısı da bozabilir. Acaba ne var? Bununla ilgili bir danışmanızı şiddetle öneririm. Aile hekiminize de bir danışın ne olur. Bipolar ve evlilik. Bunu çok ayrıntılı yine işlemiştik. Kısaca bahsedeyim. Erkekseniz çok büyük bir sorun yok. Hatta evlerin seyri daha iyi, ilaç kullanımı daha iyi, eşleri daha çok özeniyorlar. Ancak kadınsanız evlilikte bir sorun yok. Sorumluluklar sizin üzerinizde, hani de, aile desteği şart gibi duruyor. Eşinizin biraz makul, sizi biraz böyle tolere edebilen birisi olmasında büyük fayda var. Ancak doğumda sorun oluyor. Bipolar'da çocuk sahibi olmakla ilgili ciddi sıkıntılar olabiliyor. Çünkü ilaçları kesiyoruz. Doğum sonu atağı oluyor. Hamileyken atak geçirebiliyor. Hani birbirinden farklı. Bunu çok ayrıntılı ya, konuşmuştuk YouTube'da. Ne olur oraya bir bakın. Daha ayrıntılı bir bilgi olabilir. Burada pek çok bipolar sorusu var. Bipolar için daha önce yine ismini paylaşmıştım. Kendisi de bipolar olan bir psikiyatri profesörünün yaşam öyküsü var kitap olarak. Durulmayan bir kafa. Çok güzel bir kitap. Lütfen hani okuyun. Eğer yakınınız varsa, siz bipolarsanız ya da unipolarsanız, çok değerli bir kitap. Şiddet uygulayan erkeklerde pedofilik bir durum var mıdır? Bu erkek sizce hangi yaşta takılmıştır? Çok Freudiyen bir soru. Yani dinamik yönelimi eğitimlerime rağmen çok da Freudiyen düşünmüyorum. Yani bana çok makul gelmiyor. O yüzden hani bunu Yavuz Erten gibi, Talat Parman gibi bu konuda çok deneyimli meslektaşlarım var. Öyle birilerine sormak lazım. Pedofili çok başka bir şey. Ve şiddet bambaşka bir şey. Belki ikisinin bir arada olduğu özel bir alt formu vardır. Pedofili de bilir, yani klasik olarak pedofilde genellikle orta yaş üstü ve bu konuda sıkıntılı, cinsel ilgili sıkıntıları olan, kendini cinsel olarak çok yeterli görmeyen insanlar olduğunu düşünürüz. Muhtemelen daha alt tipleri var ama ne yazık ki insanlar bunu çok gizlediği ve çok az vaka, sadece yasal koşullarda görüldüğü için bunların geniş serileri yok. Yani bunlarla ilgili atıp tutmak yanlış olur. Ama şiddet uygulayan erkekler çok geniş bir seri. Ben şunu söyleyebilirim. Şiddetle ilgili en önemli belirleyiciler, geçmişte şiddet görmüş olmak ailesinde, şiddeti legalize eden bir toplumda yaşamak, kendini ifadede sıkıntı, pedofili değil de, hani kendini ifade edemiyor adam. Hanım çorbayı böyle yapma diyemiyor. Bu çorba böyle mi yapılır deyip kadını dövüyor. Yani böyle yap dese olacak. Kendini ifadede sıkıntı var. Yetersizlik duygusu, kendini ifade edememe ya da paranoid, sosyopatik ya da antisosyal kişilik özellikleri taşımak şiddetle çok bağlantılı. Bunu da kim döver diye yine YouTube'da bir çok uzun bir sohbetimiz var bizim. Kim döver diye. Çok da güzel bir sohbet. Ne olur izleyin. Prozac 2 yıldır kullanılıyor. Bir gün alınmazsa sinir öfke oluyor. Ne zamana kadar kullanmak gerekiyor? Öncelikle kaç yaşındasın, cinsiyetin ne, neden kullanıyorsun gibi soruları bir yana bırakıyorum. Çok basit bir şey var. Hani felsefedeki çok temel bir aksiyon, çok temel bir kural. Bir şeyin olabileceğinin en iyi kanıtı olabilmesidir. İşine yarıyor mu kardeşim? Lütfen devam et. Karaciğer enzimlerinin yükselmediği sürece çok uzun süre kullanabilirsin. Çünkü sinir öfke olup çocuğunu dövüyorsan, eşini parçalıyorsan, işinde terör estiriyorsan ne olur devam et. Sadece Prozac kullanıyorsan lütfen devam et. Ama sadece Prozac kullanmıyor. Tıbbi yardım alıyorsan, terapi alıyorsan ve bu öfke, uyduruyorum, ne bileyim, Obsesif kompulsif kişiliğinle ilişkiliyse, bu kötülük göreceğim şemanla ilişkiliyse, bu paranoid kişiliğinle ilişkiliyse, neyse. Bununla ilgili terapötik çözümler buluyor ve bunların yerine yeni şeyler koyabiliyorsan harika bir şey. Harika bir şey. Yani o zaman bırakma şansımız var. Değilse aman devam et. Eğer bugün Türkiye'de kullanılan antidepresanları, antipsikotikleri kessek kan gövdeyi götürür. Sokakta yürüyemeyiz. Bu yüzden yani psikiyatri ilaçlarına laf edip duruyorlar ama gerçekten yaşayamayız yani. Yani psikiyatri ilaçlarını, tansiyon ilaçlarını, romatizma ilaçlarını, kullandığımız antibiyotikleri falan kaldırsanız ilaca bu kadar düşman olanı ortalama ömür hemen 1970'lerdeki gibi, 1960'lardaki gibi 45'e iner. Hemen iner yani. Şu an 78 yıl yaşıyoruz. Bu modern tıbbın bize hediyesi. İlaç kullanıyorum ama çok etkisi olmuyor. 8-9 yıldır bununla mücadele ediyorum. Tekrar gideyim doktora. Çok hassas birisi olduğunu düşünüyorum. İnsan hep mutsuz olur mu? Hep mutsuzum. Keyif vermiyor. Depresyon, insan kaybeden korktuğum için çok değer verdiğim için insanlardan hep zarar gördüm. Bu da beni etkiliyor. Afektif bir yapı tarif ediyorsunuz. Bu bipolar ya da unipolar olduğunuz anlamına gelmiyor. Duygusal, empati yeteneği çok yüksek. Kolay dalgalanan, kolay etkilenen bir insan. İlaç kullanmanız neden etkili değildir? Tanı yatanı yanlıştır. Ya altta yatan bir neden vardır ya ilaç seçimi ve dozlaması yanlış olmuştur. Bununla ilgili bir dosya takibi üzerinden tedavi olmanızda müthiş fayda var. Neden iyileşemiyoruz diye YouTube çekimimiz var bizim. Ne olur onu izler misiniz? Ve dosya takibiyle ilgili dosya nasıl takip edilir diye. Benim 15 yaşında kızım var. Erkek arkadaşı vardı. Konuştum, karşı çıktım. Kabullenmediği için beni düşman görüyor. Her şeyi saklıyor. Ne yapmam lazım? Ben Nesli diye bir kitap var. Lütfen okuyun. Annemi babamı bilmiyorum ama 15 yaşındaki erkek arkadaşına, yaşındaki bir kızın erkek arkadaşına karşı çıkamazsınız. Nifak sokabilirsiniz, fit sokabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Gel tanışayım deyip yakından izleyebilirsiniz, sınır çizebilirsiniz. Ama karşı çıkarsanız tabii ki her şey yalan söylenecek ve Allah korusun yani inşallah olmaz, polisten öğreneceksin kötü bir şeyi. Bu yüzden lütfen yumuşa, lütfen geri çekil, lütfen yemeğe çağır. Gördüğün olumsuzlukları çok iyi çocuk Ahmet ama biraz ayakları kokmuyor mu falan gibi. Hani lütfen fit sok. Kızın ayrı bir birey. Senin gibi düşünmeyecek. Üzgünüm, senin istediğin gibi olmayacak. Asla olmayacak. Kesinlikle seni geçer. Senden daha iyi olur ama senin istediğin gibi olmaz. Bu yüzden ve 15 yaş ya, 15 yaş yani. Ne olabilir ki? Bu konuda eğit. Cinsel eğitim ver. Riskleri anlat. Cinsel enfeksiyonları göster. Sen yapamıyorsan bunu yapacak birine ilet. Ama yasakladığın noktada, yasağın olduğu yerde yalan girecek. Allah'ın emri bu yani. Bu yüzden akıllıca mücadele etmemiz gerekiyor. Bir de bu çocuklar çok hani internetle büyüyorlar. Senin 15 yaşın gibi bir 15 yaş değil o. Yani senin 25 yaşın gibi bir 15 yaş. 30 yaşın gibi bir 15 yaş. Bu yüzden lütfen hani her şeyi kabul et demiyorum ama uzlaş. Çok önemli bu. Ben Nesli önemli bir kitap. Bu konuda programlarımız var gençlerle ilgili. Lütfen onları da bakın YouTube'da. Şu an anksiyete var. Depakin kullansam olur mu? Hayır, olmaz. Depakin bir anksiyete ilacı değil, bir koruyucu. Dalgalanma engelleyici. Anksiyete ilacı değil. Asla böyle bir indikasyon yok. İyi akşamlar. Laroksil 10 mg hakkında bilgi rica ediyorum. Laroksil bir antidepresan. Etkin dozları 100 ve 150 mg üzerindedir. Antidepresan olarak 10 mg'lık laroksili sadece fibromiyalji ve uyku için kullanıyoruz. Bunun dışında pek kullanmıyoruz. Kas ağrıları için kullanıyoruz. Çok eski, çok iyi, çok güzel bir ilacımızdır. Kullanılmayacağı durumlar var. İşte prostat gibi, göz tansiyonu gibi vesaire. Onun dışında bir sıkıntı yok. Doktorunuzla izleyin. Mutlaka doktorunuzla izleyin. Evet, doz çok düşük ama belki siz çok hassassınız. Stres 20 mg cinsel seksizlik yapar mı? Ne yazık ki pek çok ilacımız özellikle SSRI grubu, Stolest, Paxera, Efexor gibi SNRI grubu ilaçlarımız belirgin cinsel seksizlik yapabilirler. Stresi herkes de yapmaz ama 20 mg iyi bir doz isteksizlik yapabilir. Ne yazık ki doktorunuza söyleyin, bunun önlemleri var. Yani pek çok hilesi var. Kadın ya da erkek olmanıza göre bunlardan birini düzenleyebiliriz. Epidolex hakkında ne düşünüyorsunuz demiş biri. Epidolex ile ilgili hiçbir fikrim yok. Yani bu kelimeyi ilk kez görüyorum. Bu benim cehaletimi verin. Etken madde, bir ilaçsa etken maddesini bilmeliyim diyorum. Her gün yeni bir ilaç çıkarıyorlar. Bir sürü yeni firma türedi. Bu kadar kolay ilaç lotu nasıl alınır? Nasıl bu kadar her gün yeni ilaç çıkar? Çünkü bir ilaç lotu almak, ruhsatını almak çok zor bir şeydir diye biliyordum geçmişte. Alkol bağımlısıyım hocam. Diazem verdiler ama 3-4 gün kullanırım sonra yine kayıyorum alkole. Alkol de tek tedavi diazem değil. Pek çok tedavimiz var. Aşermi engelleyiciler var. Dürtü kontrolü sağlayıcılar var. SSRI gruplarını ekleyebiliriz. Önce mutlaka bir psiko eğitim verilmelidir. Bununla ilgili atsız alkoliklerin ve Kültekin Ögel hocamızın pek çok birimde kullanılan Samba diye bir yapılandırılmış programı var. Ciddi anlamda bırakmaya karar verdiğinizde yani bunlarla bağlantılı bir ne olur psikiyatri uzmanı olsun. Yani çünkü alkol yoksunluğunun tedavi sırasında epileptik nöbeti olabiliyor. Eroin ve alkol yoksunluğu öldürücü olabilecek bir şeydir. Çok zor bir şeydir. Yani bıraksanız bile etkisi, karaciğer etkisi, o tatlı içtiğindeki azalma 3 yıl falan sürüyor. Yani bu yüzden çok çok zor işler. Dışarıdan basit gibi görünen ne oluyor ya canım falan hani konuşuyor, ilaç veriyor, geçiyor. Hiç öyle değil yani. Çok zor işler. Ne olur çok dikkatle yardım alın bu konuda. Otistik bir oğlum var. OKB'si var. İlaççı gelir. İlaç iyi gelir mi diye yazmaya çalıştınız herhalde. Çocuk psikiyatrisi arkadaşımıza danışın. Bunları anlattığınızda evet OKB'de ilaç çok iyi gelebilir. Ama bu OKB değil, perseverasyon dediğimiz takıntı olabilir. Stereotipik hareket dediğimiz bir şey olabilir. Yani bazı otistik çocuklar sadece beyaz şeyleri yer. Pilav ve yoğurt gibi. Bu OKB değil aslında. Yani bazı şeyler farklı, tanımlamaları farklı. Bunları burada ayrıntılı anlatmak resmen psikiyatrik eğitim vermek demektir. Psikiyatri eğitimi 4 ila 5 yıl sürüyor tıbbın üzerine. Ben hala okuyorum. Yani 25 yıl oldu okuyorum. O kadar doğru değil. Yani ne olur bunları not edin. Hasta günlüğü tutun. Davranış günlüğü tutun. Hemen doktorunuza taşıyın. Gönderin önceden doktorunuza. Zaman almak istemiyorsanız uyumlu bir doktor değildir. Önceden gönderin, yanınıza götürün. Hani önemli bunlar. Hangi ilaç ne yapıyor bilmek de önemli diye düşünüyorum. Lustral uyku ve halsizlik yapar mı demiş bir danışanımız. Evet, tüm SSRI'ler uyku ve halsizlik yapabilir. Uykusuzluk ve canlılık yapabilir. Kişinin beyin yapısına, karaciğer hızına göre değişir. SSRI'leri, antidepresanları 2 hafta önce konuştuk. Panik atak hastalığı neye dikkat etmeli? Yine bunu da YouTube'da konuştuk, yazdık. Bayağı bir panik programı yaptık. Geçmişte yaptık. 2 saat süren sohbetler, 1 saat süren sohbetler. Öncelikle tedaviyi bırakmamaya, doktorla uyum içinde olmaya, paniği tetikleyebilecek aşırı kafein içeren içecekler, grip ilaçları, Sudafed gibi, pseudoefedrin içeren ilaçlar kullanmamaya dikkat etmeliler. Ve çok iyi bir bilişsel terapide mutlaka tedavi eklenmeli. Paxera nasıl ilaçtır hocam? Birdir kullanıyorum. Deşilerin de böylece doktor konuda kullandım. Oldukça kaygıya, takıntıya iyi, etkili bir ilaç. Doktor kontrolü kullandığınız için teşekkür ediyorum. Ne olur doktorunuzu bırakmayın. Yakın olan iyidir. Takipli olan iyidir. Demek ki çok ağır değil bir vakadasınız. Yani dönem dönem toparlıyoruz. Örneğin dalgalanıyorsunuz belki yaza doğru çok iyi oluyoruz. İlaç içtiğimiz azalıyor. Ama sonbaharda artıyor. Mevsimsel duygu durum bozukluğunuz var. Bir şey var yani. Bu kendinizi bu anlamda o hasta günlüğü, dosya takibi bir şey yapın. Zaten anlarsınız. Aa, bende bu var. Ya hemen oturtursunuz. Yaygın gelişimsel bozukluk için ne önerirsiniz? Çok iyi bir çocuk psikiyatrisiyle takip öneririm. Dosya takibi öneririm. Her türlü reçete, belge, bilgi, tetkikin dosyalanmasını öneririm. Zor bir iş. Çok zor bir iş. Kendinizin yardım almasını öneririm. Birinci, ikinci, üçüncü yıldan sonra bakım veren sitesi nedeniyle. Karşımdaki insanı kırmaktan, üzmekten korkuyorum. İyi geçelim dedikçe karşımdakiler yokmuş gibi davranıyor. İfade edemiyorum. Eşimin ailesi, soğuyorum, kendi kabuğuma kapandım, yıprattım, ağlama krizi yaşıyorum. İlaç kullanmaya başladım. Evet, tükeniyorsunuz ve buna bağlı depresif ataklar olabilir. Pek çok şey olabilir. Öncelikle bu depresyon geçtikten sonra şema terapi ya da kabul ve kararlılık terapilerinden birini alacağınız bir psikiyatri uzmanı ya da klinik psikoloğa gitmenizi öneririm. Eş terapisi de olabilir. Bu bakış açınızı, şemanızı değiştirdiğinizde bir sürü şey düzelir. Yine çiftler arasındaki ilişkiler üzerine çok güzel bir kitap var. Sevgili ablamız, meslektaşım Gülcan Özer ablamızın. Herkes kendi hayatının kahramanı. Ne olur onu bir okuyun. Biraz önce söylediğim şema ile ilgili hayatı yeniden keşfet. Muhteşem bir kitap. Ne olur okuyun. Psikiyatri ilaçları genelde gerginliğimizi alıyor, kaslarımızı gevşetiyor. Bu durum bizim çabuk yaşlanmamıza sebep olur mu? Hayır. Çabuk yaşlanmanıza neden olan 3 tane kanıtlanmış sebep var. Genetik, şeker ve karbonhidrat kullanımı, stres. Bu yüzden kullandığınız ilaçların sizin gerginliğinizi alması hem kas hem sinir olarak ömrünüzü uzatıyor. Bu da kanıt, antidepresanların yeni nöron oluşumunu arttırdığı, stresin azalmasının ömrü uzattığı kanıtlanmış bir şey. Tartışmasız bir şekilde. İyi akşamlar hocam. Oğlum var. Yaşından büyük şeyler konuşuyor. Bu yaşta Türkiye'de şartlar kötü. Her şey çok pahalı diyor. Ben Almanya'ya gideceğim diyor. Bir de ilkokulda çok başladı. Şimdi PlayStation oynuyor. Zorla ders çalışıyor. Ne yapmalı? Yani öncelikle çocuğunuzun hani çevresinde böyle konuşanlar kim ya da girdiği kanallarda kim böyle konuşuyor bilmiyorum. Moda olabilir, çevresine etkilenmiş olabilir. Ne güzel yakalamışsınız. Almanya'ya gideceksen Almanca çalışmaya başlayalım deyip hemen bir Almanca kursu ayarlayın. Ders ayarlayın. Buna bakın. Oyun bağımlılığı çok önemli bir sorun. YouTube'da oyun bağımlılığı, davranışsal bağımlılıkla ilgili program yaptık. Ne olur izleyin. Kültegin Öger hocamızın internet bağımlılığı kitabı var. Ne olur edinin. Çocuğun duygu sömürüsü ya da yaşından büyük falan konuşmuyor. Ezberdiği şeyi papağan gibi söylüyor. Bu yüzden yani başbakan değilsin. Evinde evladısın. Sen işine bak. Sen dersini yap. Kalanını hallederiz. Ülkeyi boş ver noktasına getirmenizi şiddetle öneririm. Depakin aşırı uyku yapar mı? Kimi insanda? Yorgunluk, kas yorgunluğu yapabiliyor. Yapabilir. Lütfen izleyin. Akşama alınır. Dozu düşürülür, dozu ayarlanır, uyku kaçırıcı ilaç verilir, doktorunuz bunları ayarlar. Yakınım alkol alıyor, çok gergin, her şeyi kırıp döküyor, evde ne varsa çöpe atıyor, 35 yaşında. Çok psikiyatriye gidiyor, ilaçlar dokundu, tedavi yarım bırakıyor, çok para harcanıyor, sürekli borçlanıyor. 10 gözlük, 15 ayakkabı, 20 marka kemer, 30 adet pantolon alıyor, ne yapmalı? Çok ağır bir dürtü kontrol bozukluğu söylüyorsunuz. Bu dürtü kontrol bozukluğu maniye mi bağlı? Beyin ön lob hasar mı gördü? Bir ansefalit mi geçirdi? Kişilik bozukluğu mu? Alkol burada sadece self medikasyon. Kendini sakinleştirebilmek için kullandığı bir şey. İkincil bir alkolizm. Çok iyi bir dosya takibiyle, biyopsikopi, sosyal modelde yaklaşan bir psikiyatri uzmanı bulun. Gerekirse vesayet altına aldırın. Ve çok net ve kesin tanımlar koyun. Bunu çekmeyin. Hastalık başka bir şey. Terbiyesizlik başka bir şey. Şizofreni bile olsa sokaktaki birinin size yapılmasına izin vermeyeceği bir şey kendinize yapılmasına izin vermeyin. Gerekirse yasal önlemler. Uykuda uyanık gibi uyumak nasıl bir sorundur? Bizim ilaçlarımızla yapabilir. Yani uykudasınızdır ama yüzeysel bir uykudur ve her şeyi duyarsınız. Çok yorucu bir şeydir. Sabah dinlenmiş kalkmazsanız kafanız karışıktır. Büyük sorun olur. Yardım alın ne olur. Yani bir psikiyatri uzmanı, aile hekiminiz, bir nörolog arkadaşımız çok işe yarayabilir. Acılara ve bazı olaylara karşı çok duyarsızım. Tepkisiz kalıyorum. Bir de düşüncelerim, içim çok negatif. Nasıl çözümlerim? Bu anlattığınız hastalıktan öte bir örüntü tarifi. Bu nedenle hani klinik psikolog ya da psikiyatri bir arkadaşımızla biraz görüşmenizi öneririm. Hani 2-3 haftada bir, hiç olmazsa 6 görüşmelik bir ben neyim, nasılım, ne yapıyorum, bir özel bir kişilik yapısı mısınız? bu yaşadığınız travmaya bağlı bir şey midir, geçmişinize bağlı bir şey midir? Bir görüşmenizi şiddetle öneririm. Kendine yatırım yapmak çok değerli bir şeydir. Psikiyatri sadece hasta görmez. Sağlıklı insanlar da psikiyatriden yardım alabilirler. Çünkü sen bir ya da iki kere boşanacaksın. Ben 500 boşanma görüyorum. Bir tane anne, bir tane baba gömeceksin. Her yıl 100 kişi gömüyorum. Bir tane çocuk kaybedeceksin. Her yıl 50 tane çocuk kaybıyla uğraşıyorum. Yani ben kriz çözmeyi çok iyi biliyorum. Bir krize insanlar nasıl düşünür, ne yapar bunu çok iyi biliyorum. Sense bunu hayatında ilk kez yaşıyorsun. Hani aklımı kullanayım, doktorum olayım. Bunlar hikaye, bunlar entelektüel hikayeler. Entelektüel geyik bunlar. Bunlarla çözemezsiniz. Yani Amerikan tarzı, hadi koçum aşarsın da bunu yapılabilse zaten hastalık olmaz yani. Ya da sorun olmaz. Geçmişte yaşadığım kötü olayları sürekli rüyada görmem nasıl engellenebilir? Yaşadığınız kötü olaylar apseleşmiş. Aşamamışız. Bu Freudian teori rümünasyon. Hani aşamadığınız bir teori küçük küçük tekrar tekrar yaşayıp tekrar küçük parçalar kopara kopara sindirmeye çalışmak gibi yorumlar. IMDR gibi, psikoterapi gibi pek çok yöntem bu işlere yarar ve çok da fayda sağlar diye düşünüyorum. Aman Tanrım. Ay ay ay bayağı soru var. Hocam çevremden çok zarar gördüm. En ufak şeye sinirleniyorum. Sürekli mutsuzum. Uyku düzenim yok. Ağlamak istiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Bu yine ılımlı, orta şiddetli bir depresif tablo söylüyorsunuz ama bunu şemalar şu bu yaratabilir. Ne olur klinik psikologla ya da psikiyatri uzmanıyla başlayın ve yardım alın. Ne olur. Bunları yardımsız aşmaya çalışmayın. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Yani bu şuna benzer. Ben Balıkesir'den İzmir'e yürüyerek gidebilir miyim? Gidebilirsin kardeşim. Haklısın da otobüse binsen çok daha kolay yani. Niye zorluyorsun? Kime neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz yani? Ya ömür bu kadar uzun değil. Yani ben hastamın bir gün anksiyetede olmasını istemiyorum. Çünkü ölüm yani. Hiç hele diyor ki adam 6 yıldır bunu aşmaya çalışıyorum. Ya da 6 aydır. Korkunç bir şey bence. Devamlı olumsuz düşünmek, hayattan zevk almak, bunu hani şemalara bağlarım, obsesif kişiliğe bağlarım. Hangi yani eksen tanısıyla düşünüyorsam kişiliklere bağlayabilirim. Şemalara düşünüyorsam olumsuz şemalara bağlayabilirim. Belki de distimi dediğimiz birinci eksende hani olumsuz düşünen, depresyon ölçütlerini karşılamayan bir tanınız var. Belki de guatrın az çalışıyor. Belki de hayat boyu böyle eğitildin, şeman böyle oturdu. Hani ne olur yardım alın. Takıntı hastalığı var. Eşim yüzünden oldu. Bunu nasıl yenebilirim? Bulaşıyor. Eşinizle birlikte bir psikiyatristten yardım alın. Önce siz yardım alın. Bunu aşmaya çalışın. Yardımla zaten aşarsınız. Eşiniz yüzünden olduğu için çok hızlı aşarsınız. Sonra da eşinize bunu anlatırsınız. Oğuz Tan hocamızın Takıntılar kitabı var. Çok güzel bir kitap. Zaten kendi takıntınızı orada göreceksiniz. Sizin için yazılmamış olmasına rağmen. Çözümleri de orada bulacaksınız. Fibromiyaj sistemi bağlıdır. Buna bağlı olabilir mi? Elbette strese bağlıdır. Fibromiyajı ne yazık ki FTR ilgileniyor. Ama fibromiyajı hastalığında ki tüm herkes stresli, gergin, mutlaka psikiyatrik tanısı var. Yani fibromiyajda kullanılan tüm ilaçlar antidepresan. Nasıl strese bağlı olmasın yani? Ben yine fibromiyaj tanısına inanmıyorum. Çok aşırı olan bir takıntı için ilaç kullanmak yerine elbette gerekir. Obsesyon bizim en zor hastalığımız. En yüksek doz ilaç gerektiren hastalığımız. Obsesif kompulsif bozuklukta ve düşünce obsesyonu ile ilgili YouTube videolarımızı ne olur izler misiniz? Oğuzhan hocamızın Takıntılar kitabını da okuyunuz. Akşamları çok korkularım oluyor. Acılara karşı duyarsın olumsuz negatif düşüncelerim. Yukarıda anlattığım gibi ne olur bir yardım alın. Klinik psikolog ya da psikiyatri uzmanından. Zaten nereye yönleneceğimiz, tanı ne kullanacağımız, hangi yöntemi uygulayacağımız hemen belirginleşiyor ikinci, üçüncü noktada, aşamada. Hemen de çözülüyorlar yani çözüm psikiyatrinin yaşam standartlarını yükseltme hızı çok yüksektir. Maslow teorisindeki kendini gerçekleştirme aşamasına gelemediğim çoğu zaman pişmanlıklar yaşıyorum. Moralim çok bozuluyor. 32 yaşındayım. Geç kaldığımı düşünüyorum. Fikir. Kulübe hoş geldin. Yani üzgünüm insanoğlunun o çan eğrisinde kendini gerçekleştirme aşamasına gelen insan sayısı %70-80'in yani %20-30'un çok altındadır. Yani 30'u kesinlikle geçmiyor. Çok zor bir şey. Koşulların iyi olacak, üreteceksin vesaire. Ha, bunun dışında eğer olgunluksa minimalist bir akım bunu sağlayabilir. Öncelikle biraz sadeleşmeni öneririm. Çok güzel bir kitap var. Minimalizm diye. Bu kitabı yazanların ilk kitap. İki kitapları var. İkisini de oku lütfen. Netflix'te belgeselleri var. Oradan başla. Yani kendi hayatında mutlu olmanın yolu illa işte bir şeyler yapmak, böyle ülkeler fethetmek falan değil. 32 yaş, aman tanrım. Ne kadar gençsin ya. Yani ben titrimin elindekilerini hep yani %80'ini verebilirim bilincimin %10'uyla senin yaşında olabilmek için. İnanılmaz, neredeyse yarı yarı yaşımız yani. Çok çok erken ya. Lütfen 32 yaş nedir? Önünde aktif 60 yıl var yani. Yani 72 yaş şu an emeklilik. Önünde 40 yıl var ya. 40 aktif yıl var. 40 aktif yıl. Müthiş bir şey yani. Tıbbı kazanıp 6 yıl tıp okusan 34 yıl doktor olarak çalışacaksın demektir. Ne demek kendini gerçekleştiremedin? Yani böyle şey olur mu ya? Ne kadar değerlisin yani? Bu soruyu sorabiliyorsun. Muhteşem bir şey. Sayın hocam, ben de çocukluk döneminde eleştiri tenkitle büyüdüm. Evlilik hayatımda bu psikolojik şiddet olarak devam etti. Şu an kendime olan güvende büyük ölçüde problem yaşıyorum. Yetersizlik duygusundan kurtulamıyorum. Öfke dinmiyor. Aileme, eşime ve saygısızlıkla. Klinik psikolog ya da psikiyatri ile başlayın. Ama lütfen şema terapi eğitimi olsun en azından. Ya da ACT, kabul ve kararlılık eğitimi olsun. Lütfen şema terapi eğitimi olsun. Anlattığınız şey çok önemli. Çok önemli. Bir önceki soruya dönmek istiyorum. 32 yaşındayım diye. Genç arkadaşım 55 yaşındayım ben. Felsefede öğrenciyim. DGS'ye girip hukuk 3'ten devam etmeyi düşünüyorum. Felsefede okuyorum. Matematik çalışıyorum yapay zeka ile ilgili. Eğitimler vermeye çalışıyorum. Yani hiçbirisi de olmaz. Ne önemi var ki? Ne önemi var ki bunun yani? Karınca Nemrut'un ateşine su taşırken sormuşlar. Bir damla sudan ne olacak? Tarafın belli olsun demiş. Yaşamın tarafında ol ya. Bu kadar yani, üretimin tarafında ol, yaşamın tarafında ol. Geri kalanın ne önemi var yani? Çok lütfen yani çevrendeki olumsuzluklara, ülkeye bakıp ümitsizliğe kapılma yani. Hayat anlamını kaybetti. Her bir sevdiklerimi kaybetme korkusu, sürekli kaygan. Bu tabii ki kaygı bozukluğu. Lütfen bu konuda ne olur yardım alın. Bir psikiyatri uzmanı ya da klinik psikologla başlayaraktan. Kaygı bittikten sonra da elbette ki hayat çok anlamlı bir şey değildir. Biz anlam katmazsak. Karıncalardan, koyunlardan çok farkımız yok. Bu yüzden değer odaklı yaşam diye bir şey var. İşte o minimalizm kitabındaki gibi. Hayatımıza anlamı biz tanımlıyoruz. Buna değer odaklı yaşam deniyor. Kabul ve kararlılık terapisinin çok sevdiğim bir tarafı da budur. Değer odaklı yaşanması gerekiyor. Yoksa mutsuz oluruz. Yani trilyonun da olsa oluyor. Yani en iyi yerde olsan da oluyor. Anlamlı bir şey değil bu. Değerleriniz doğrultusunda yaşamak çok değerli, çok önemli bir şey. Hamilelik kullanılabilen antidepresanlar var mı? Elbette var. İlk 3 ayda istemiyoruz kesinlikle kullanmayı ama mecbur kalırsak olabilir. Organogenez safhası. 3. ay ile 9. ay arasında C ve B kategorisi. Yani kullanması riskli, yarar zarar oranına göre karar verin. Yani mecbursanız kullanın gibi iki grup var. Kullanabiliyoruz. TDCS, transdermal kranial stimülasyon yapabiliyoruz. Büyük bir merkeze yakınsanız EKT yapılabilir. Terapi alabilirsiniz. Gibi gibi. Esketamin geliyor burundan, sprey. Amerika'da onay aldı 1,5 yıl önce. Gibi. Ben alışveriş yapmayı çok seviyorum. Aşırı alışveriş yapıyorum. Dürtü kontrol bozukluğunu internetten okuyun. Alışveriş bağımlı diye bir kategori var ama hastalık statüsünde değil. Şiddetle öneririm okumanızı, araştırmanızı. Hocam X ve R ilaçlarını kullanıyorum. Herhangi tetiklerimden kötü haber gelecek korkusu yaşıyorum. Bu bahsettiğiniz kötü haber yani yaygın anksiyete gibi anksiyetede çok sık gördüğümüz bir şey. Çok sık görüyoruz bunu. Ya ilaç dozunuz yetersiz, ya anksiyeteyi alevlendiren bir şey yaşıyorsunuz. Ya tanınızda bir şey var. Dosya üzerinden hani bunu çok dikkatli izleyin. Bir hastalık günlüğü tutun ve buradan devam edelim. Paroksetin kullanırken alınan kilolar daha sonra verilebilir mi? İlaç öncesi kilo elbette dönülebilir. Başka hilelerimiz var. Bunu doktorunuzla konuşun, yapılabilir. Şeker ve tatlı kullanımını lütfen kesin. Paroksetin kullanımı ile birlikte bunun olması ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Yoksa şey çok etkili değil. Yani sadece paroksetin kullanımı herkeste etkili olmuyor. Yani sadece paroksetin kullanımıyla ilişkili olmayabilir bu. Paxera nasıl bir ilaç? Konuştuk. SSRI'lerden paroksetin pek çok etkisini konuştuk. Ciddi anlamda sıkıntı oluyor. Ne olur ilaç kullanımını bu şekilde sormayın. Size haksızlık bu. Hocam sol elin baş parmağında zaman zaman titreme var. Hemen B1 baktırın, B12 baktırın, folik asit baktırın. Ferritin seviyenize baktırın hatunsanız. Yani kanama özellikle adet sırrı kanamalar düştüğünde bunlar artabiliyorlar. Mutlaka önce biyolojik değerlere baktırın. Devam ediyorsa geçmiş öykünüz, genetik öykünüz varsa önemli. Aman Tanrım bitmiyor. Bir 5 dakika sonra bitireceğim. Kalan soruları sonra yaparız. Hocam sürekli baş dönmem, çarpıntı, nefes darlığım var, kalbim sıkışıyor. Anksiyetenin genel bedensel bulgularını söylüyorsunuz. Ne olur psikiyatri uzmanı, klinik psikolog arkadaşlarımızdan, aile hekiminden başlayın. Yani hemen yardım alın. Çekmeyin bu. Çile bunlar yani. Çocukluk travmalarım var. Daha önce hiç yardım almadım. Kendim bu hayata katılmam. 30 yaşım buldu. 43 yaşımda geçti olsa eğitim tamamlamış iş olan, 5 senelik evli bebeği olan bir kadınım. Her şey yolunda görülüyor ama kendi ailem gibi anne olmaktan ödüm kopuyor. Acaba kötü annem mi oldum diyorum. Annem gibi olmaktan korkuyorum. Destek alım. Nereden başlayayım? Kitaplardan başlayayım. Etkili anne baba eğitimi, minimalizm. İstiyorsanız klinik psikolog ya da yine şema aktan bilen bir psikiyatristen yardım alabilirsiniz. Çok işe yarayabilir diye düşünüyorum. Hocam bipolar sadece tedavisi ilaç ile mi kontrol edilir? Hayır. İlaç artı psiko eğitim. Ailenin eğitilmesi. Zaten ataklar azalıp geçtikçe yavaş yavaş şiddeti azalıyor ve çok da iyi bir noktaya gelebiliyoruz. Hocam bu konumuzun dışında ama alkol bağımlılığı hakkında önerinizi alabilir miyim? Bu konuda çok güzel bir program yaptık. Bir sürü öneri yaptık. Hem bağımlılıklar hem alkolle ilgili. Ne olur YouTube'dan izler misiniz? Bipolarım. Haftalık dijital hastanede yatışı olmadım. Neyine vurmadım. X, Y, Z ilaçlarını kullanıyorum ve şu an çok iyiyim. Stabildeyim ama son 3 aydır adet olamıyorum. Ve bayağı kilo aldım. Kilo alması tabii ki ilaç. Özellikle soruyan bu anlamda oldukça sabıkalı. Hemen prolaktin baktırıp bir kadın doğuma gitmenizi, bu konuyu doktorunuza hemen danışmanızı öneririm. Psikiyatri uzmanı ve kadın doğumcunun konsülte etmesini, birlikte karar vermesini öneririm. Ömür boyu ilaç kullanmalıyız. İzleme bağlı, takibe bağlı, hafifliğinize bağlı. Doktorunuzla bunları konuşun. Yani stabil olmanız da muhteşem bir şey. BT anksiyete tanısıyla X ilacını kullanıyorum. Yeterli midir? Kötü kabuslardan kurtulabilir miyim? Demek ki yeterli değil. Ya da işlevselliğinize bakın. Bunu hastalığın en kötü tarafı 100. Şimdiki halim işte 30 seviyesine indi, 20 seviyesine indim derseniz hani tespit edebilirsiniz. %10'un altını istiyoruz tamamen kurtulmayla ilgili. Sürekli nefes darlığı çekiyorum. Önce göğüs uzmanı, aile hekimi, dahiliye. Sonra bunlar temizlerse hemen psikiyatri ya da klinik psikolog. Nefes darlığı, kalbim çarpıyor, takıntı var. Şimdi sıkıntıyla uyanıyorum. Ne olur klinik psikolog ya da psikiyatri uzmanı arkadaşımız hemen. Bir yıldır 9 solda 9 defa felç olduğum söylenmiş. Spiker oldum, menopoza girdim, büyük travma yaşadığım söylendi, psikoloğa yönlendi, lirika başlattı, kademe kadar üste kadar çıkacak dendi, annemi kaybettim, ablam, erkek kardeşim, ya baban ya biz diye tercih yap dediler vesaire. Pek çok ailevi sorun, pek çok geçmiş sıkıntı, bununla ilgili yani bu nörolog arkadaşımızla olacak iş değil diye düşünüyorum. Dinamik süreçler çok farklı olduğu için, stres çok olduğu için en azından bedeninize çok fazla bu konuda yanıt verdiği için felç değildir bu, konversiyondur muhtemelen. Psikiyatri uzmanı bir arkadaşımıza danışır mısınız? Yani kullandığınız ilaçlar kontrollü reçete olduğu için de söylüyorum bunu. Hani size yakın olan, terapi yönelimi olan psikiyatri arkadaşımıza mutlaka hızla danışın. Aşırı rüya görün film gibi X ve Y ilacını alıyorum. Evet, yapabilir bu ilaçlar. Uyku yüzeyselleştirebilir ve berrak rüya yapabilir. Değiştirilebilir. Konuşun doktorunuza ne olur. Bakalım. Çocuk istismar, tacizler, kadın şiddeti artıyor. Bir şey yapılamaz mı? Pedofil kendini gizliyor dediğiniz komşunuz olabiliyor, biliyoruz ama herhangi bir şey yapamıyoruz. Zeki toplumlar lazım buna. Şu an biz o kadar zeki bir toplum değiliz. Standart bir Orta Doğu toplumuyuz. Geleneğin kalıplarını aştığımız noktada belki koruyucu hekimlik ve birlikte hareket edebiliriz. Ama bunu sadece psikiyatrinin yapması mümkün değil. Sadece polisin yapması mümkün değil. Sosyologlar, yasa koyucular, siyasetçiler ve hani savcılar birlikte çalışmalı. Ön yargılarımızı kırmalıyız. Öyle olabilir. Şu an yapacağım şey kendimizi eğitmek ve yardımlaşmak. Başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Değersizlik duygusu öfke yükünden mi kaynaklanıyor? Hayır, öfke kırılma ve değersizlikten kaynaklanır. Değersizlik duygusu genellikle şemalarımızla çok ilişkidir. 0-12 yaş anne babamızın bize yüklediği şemalar. Hayatı Yeniden Keşfet kitabında bunun nedenini bulabilirsiniz. Rahmetli sevgili Doğan Cücenoğlu'nun İçimizdeki Çocuk kitabından bunu bulabilirsiniz. 2 yıldır Paxil'i kullanıyorum. Bir gün içmedim, kafam bile düşecek gibi oldu. Evet, SSRI'ların bu tip çekilme bulguları olabilir. Bununla ilgili hileler var. Hemen hekiminize danışın ve bu hileleri yaptırın. Üçüncü psikiyatri kavramı var mı? Türkiye'de bir ekip bunu kullanıyor. Benim çok inandığım bir kavram değil. Yani bir kavramın tanımları olmalıdır. Alt üst sınırları olmalıdır. Neyi kullandığını söylemelidir. Hani işime geldiği yerde kullanıyorum gibi hissettim. Ama meslektaşlarımın çok ciddiye aldığı bir şey. Bu benim tamamen kişisel kanaatimdir. Kişisel düşüncemdir. Yoksa kesinlikle olumsuz anlamda kullanmak istemiyorum. Ben eğitimlerine gitmedim. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Birkaç dergilerini takip etmeye çalıştım. Ya da bana bir şey katmadı. Yani öyle düşüneyim, söyleyeyim. Yani var öyle bir kavram ve grup var. Ama bir psikiyatrik bir ekol, bütüncül psikiyatrik bir ekol var mı? Çok emin değilim. Bilmediğim için emin değilim. Yani çalışmadım ben bunu. Sigara yüzünden bıraktıktan sonra sinir oluyor eşim, nasıl yardım alır? Hemen bir profesyonel yardım alsın. Ve bu konuda sinirlerini belirsin, özellikle belirsin. Abimin oğlu 10 yaşında, 6 yaşında, annem bakıyor. Çok arkası durup dururken bağırıyor, annesini istiyor, o da almıyor, daha çok hırçınlaşıyor. Pedagogtan randevu aldık, nasıl davranışı bilemiyoruz. Kitaplar var, etkili anne baba eğitimi, anne babanın sihirli sandığı gibi, hemen bunları bir okuyun. Annenizin aşırı koruyucu tutumu çok şımartmış olabilir, davranışsal bağımlılık olabilir, çocukta bir sorun olabilir, yaygın gelişimsel bozukluktur, hafif düzeyde vesaire olsa. Pedagog diye bir meslek yok, defalardır söylüyorum. Çocuk psikiyatrisi var, klinik psikolog var ama pedagog diye bir meslek 1972'den beri yok. Bu sıfatı kullanan arkadaşımızın diplomasına bakmanızı istiyorum lütfen. Yaygın gelişimsel bozukluğa bağlı Depakin X, Y, Z ilaçları kullanıyor. 19 yaşında ilaçların faydasının olmadığını düşünüyoruz. Hemen bunu doktorunuza söyleyin. Bir hastalık günlüğü tutun. Biyopsikososyal modelden dosya çıkarın. Bu tanılara bağlı, yaygın geçimsel bozukluğa bağlı yaptığımız şeyler var. videolar var. Bunları kullanmanızı, izlemenizi şiddetle öneriyorum. Panik atağım var. Ne yaptımsa geçmedi. Mümkün değil. Panik 6 haftada, 3 ayda geçer. En azından büyük ölçüde remisyona girer, yavaşlar. Bu yüzden atlanan bir şey var. Hemen yine dosya sistemi, hemen hastalık günlüğü ne geçirmiyor ya ilgili. Yani burada bir sorun var. Direnç, çok ciddi bir sıkıntı var orada. Kızım polis olmak için koşu yapıyor. Saniye tutamazsa stres yaşıyor. Onu bu gergin nasıl giderebilirim? Sınav bulunma yaşıyor. Hemen yardım alsın. Bu böyle yani, hele spor yapan aktif bir çocukta çok kolay. Bu terapötik yaklaşım, terapi de olabilir. Çok düşük dozda bir ilaç da olabilir. Yine yani stres verimini düşüreceği için söylüyorum. Yani aşar aşmaz da kessin. Bir yama gibi düşünün. Çok işe yarayabileceğini düşünüyorum. 1 saat 11 dakika oldu ama çok soru geldi. Katılımınız için, sorularınız için çok teşekkür ederim. Gecenin bu saatinde kırdığım ya da sürçülisan ettiğim bir alan olabilir. Böyle bütüncül psikiyatriyle ilgili söylediğim şey beni huzursuz etti. Ya da yani bir şey söylüyorum, sonra ya yayındaydı, bunu yayınlıyoruz falan diyorum. Aslında ciddi bir risk bu, böyle canlı yayında bu soruyu yanıtlamak. Ama birilerinin de bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum. Belki de o arkadaşım dediği gibi ben de kendimi gerçekleştirmeye çalışıyorumdur. Belki de böyle bir şey. Yani belki de bu benim eksikliğim, defektim. Bu noktada sizin katkılarınız, eleştirileriniz, sorularınız, tabii ki beğenileriniz çok önemli. Hala Face'ten yayın yapamıyoruz. O şikayetin, şikayet edildik yani. Kimin ayağına bastık bilmiyorum. Sadece tıbbi yayın yapmamıza rağmen. Bu yüzden YouTube beğenileriniz, faydası olabileceğini düşündüğünüz insanlara göndermeniz benim için çok önemli. Gelecek salı görüşmek üzere. Gelecek salı konumuz benzodiazepinler, sakinleştiriciler. Bu Lyrica grubu da var içinde. Diazem, Nervium, Xanax, Rivotril grubu var. Bunlarla ilgili soruları bir 10 dakika konuşup sonra soruları yanıtlayacağız. Gelecek salı görüşmek üzere. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.